Ayrım 18.
O devirdeki kadınların çoğunun düşeceği yoksulluk ya da fahişelik, bu duygusallık içinde ancak acınacak bir durumdur. Yoksulluk sorunu kadınlar için kurulmuş hayır derneklerinin yardımlarıyla çözülmeye çalışılır. Fahişeliğe gelince bu sorun özellikle edebiyatta ya nezaket çerçevesine ya da çevredekilerin kızarmasına yol açacak ortamlarda konuşulması uygunsuz bir konu olduğu için hiç üzerinde durulmaz. Victoria devri şiiri bilinçli bir biçimde bu konudan kaçar ve başka hiçbir devir şiirine görülmeyecek ölçüde çağdaş dünyanın övücülüğünü yapar. Aslında şiir hemen her zaman egemen sınıfla bu sınıfın görüşleri, değerleri ve çıkarlarıyla özdeşleşir. Gerçek dünya sadece romanda yer alır. Victoria devrinde çağdaş dünya pek de sık olarak romanlarda yer almaz. Aldığı zaman da ancak kötü tarafları gizlenmeye çalışılarak, süslenip bezenerek yansıtılır. Hele cinsel politikanın çirkin gerçekleri ve cinsel devrimin altüst edici olaylarına pek az yer verilir. Şövalye görüşü burada da kendini göstermiş ve açık tartışmadan kaçınmıştır. Fantezi ekolü diye tanımlayacağımız üçüncü gruptakiler hemen tamamen erkeksi bir açıdan işe bakmışlardır. Bu görüştekiler genellikle dişi şeytan diye adlandırdıkları cinselliğe karşı bilinçaltı bir karşıtlığa girmişlerdir. Bu tutum her ne kadar eski çağlardaki kadından gelecek kötülük inancına benziyorsa da yeni bir yanı vardır. Bu özelliği de tamamen kendine dönük, tamamen kendi benliğiyle ilgili bir erkek davranışı olmasıdır. Victoria devri üzerinde durmaksızın olduğu gibi kabul edilemeyecek ölçüde geniş bir kültürü olduğunu fark edince abartmalara kaydı ve geleneksel davranışlarda huzursuzluğa girdi. Bu devrin fantezilerinde kadının kötülüğü konusunda öylesine huzursuz bir kendine dönüklük vardır ki bu alanda daha önce görülmemiş gerilimlere ve patlamalara yol açar. Hristiyanlıktan çok öncelere uzanan kötü ile iyi arasındaki, iffetli kadınla şehvetli kadın arasındaki uyuşmazlık bu devirde eski çağlarla karşılaştırılamayacak ölçüde abartmalı bir görünüm alır. Bunun bir nedeni Havva ve Meryem figürlerinin o güne dek sağladıkları dinsel dokunulmazlık örtüsünün ayakta duramaz hale gelmesidir. Eski devirlerde de kadınları birbirlerine karşıt iki sınıfa ayırmak, sefih ve sadık kadın olarak tanımlamak eğilimi vardı. Ancak Batı edebiyat tarihinin hiçbir kesiminde Victoria devrinde olduğu ölçüde cinsel politika sorunu ve kadının bu sorun çerçevesindeki deneyleri ve durumu söz konusu olmamıştı. Dişi şeytan miti devrin edebiyat türleri içinde en çok şiirde yer alır. Romanda bu sorun fahişelik ya da yoksulluğun toplumsal ve ekonomik görüntüsüne bürünerek sunulur. Romanda kadına yöneltilen cinsellik, Nancy'de, Tess'te, Esther Waters'da örneklerini gördüğümüz fahişe, düşmüş kadın, ifade edilmiş hizmetçi gibi dürüst açıklamaları zorunlu kılar. Şiire uygun düşen mit ise erkeğin kendisinde var olduğunu sezdiği ve iğrenerek kadına yansıttığı bir cinselliği ele alır. Tennyson'un şiirinde mit diğer çağların şövalyelik öyküleriyle birleşir ve erkeğin sağduyusu namuslu kadınla şehvetli kadını bir kefeye koyarak değerini ölçer. Şair açıkça belirtmese de namuslu kadına daha çok değer verdiği belirlidir. Victorian şiirin daha sonraki dönemlerinde şövalyece tavır giderek azalır. Rossetti ve Swinburne'ın yapıtlarında kötü kadına karşı olmak gibi öteden beri süre gelen tutumun dahi ortadan kaybolmaya yüz tuttuğu görülür. Bu da son derece tuhaf ve belirgin bir yenilik içinde sunulur. Ve bir zamanlar sadece kötü ve ürkütücü görülen durumlar aynı biçimde yorumlanmakla birlikte bunlar ayrıca büyük bir çekicilik içinde gösterilir. Myler'in kahramanı Rojak'in pek haklı olarak öldürdüğü fahişeler tanrıçası, yüzyılın sonlarında Swinburne gibi bir şairi, mazoşist bir davranışla kendinden geçirecek ölçüde baş döndürücü bir niteliğe bürünür. O, Wilde gibi bir yazar, kendini özdeş kılacak ölçüde bu fahişe tanrıçaya hayranlık duyar. Fantastik ekol, üç davranış türü içinde en belirsiz, en köşesiz, yorumlara en açık olanıdır. İlk iki ekolün cinsel devrimin yanında ya da karşısında belirgin bir yeri vardır. Oysa üçüncü ekol davranışında kararsız, belirsizdir. Fantastik görüş toplumsal gerçeklikleri hiç değilse bu konuda bir formül aramak zahmetine katlanan şövalyelik kadar bile benimseyip kabul etmediği için bu konudan sürekli kaçan bir tavır içindedir. Böyle olduğu halde cinsel devrime yine de büyük katkısı olmuştur. Bu görüş bilinçaltına ve fanteziye kaçmakla diğer görüştekilere oranla cinsel enerjiyi daha çok başıboş bırakmış, derinlere gömülmüş, bastırılmış cinsel davranışları su yüzüne çıkartmıştır. Bunun sonucu olarak da cinsellik alanında cinsel devrimin öncülüğünü yapar duruma gelmiş, cinsel ahlak, cinsel sapıklık konularında sistematik olmasa da daha geniş bir görüşü savunmuştur. Bu görüş eşcinsel duyguların ve eşcinsellik dışında cinsel yönden sapıklık diye tanımlanabilecek başka uygulamaların da gerçekleştiği bir eksen olmuştur. Fantastik görüşün araçları oldukça akıl dışı, çıkmaz ve zaman zaman sapık olduğu halde cinsel politikayı temel düzeyde ele alıp inceleyebilmiştir. Fantastik görüşle karşılaştırıldığı zaman kesinlikle karşı devrimci ve tutucu olan şövalyelik ekolü, safsataların dışında herhangi bir yaratıcılık gösterememiştir. Devrimi gerçekleştirenler, devrimin gerçekleşmesine katkıda bulunanlar, gerçekçilerle fantastik görüştekiler olmuştur. Gerçekçiler daha pratik ve daha temelde davranışlarda bulunmuşlar, buna karşılık fantastik ekol yanları genellikle kesin görüşler ve davranışlarla ortaya çıkmamışlar, bu yüzden de fantezinin sağlayacağı kültürel bilgi dışında başvurulacak bir özelliğe pek sahip olamamışlardır. Unutmamak gerekir ki her üç grubun da ancak uç noktalarına varmış olanlarda davranışlar mutlak biçimiyle ortaya konuyordu ve her üç grup da aslında birbirine bağlıydı. Reformcular cinsel ahlak görüşüne meydana gelecek değişimlerin ortaya çıkacak geniş görüşlerin etkilerinden endişeliydiler. Fantastik ekol yanlar ise hem ürküyor hem seviniyor hem de suçluluk duyuyorlardı. Reformcu romanlarda da şövalyece duygulara yer veriliyor, hatta romanlarda söz konusu edilen üzücü gerçeklerin eşi benzeri bulunmaz olaylar olduğu, gerçekten olsa bile aşkın bu sorunları çözeceği ısrarla belirtiliyordu. Yazarına utanç verecek ölçüde uzun olan bu bölümde birinci aşama döneminin edebiyatı gerektiği gibi ele alınamaz. Bu konu kendi başına birkaç cilt dolduracak niteliktedir. Bu yüzden birkaç genellemeyle ve pek ünlü olmamakla beraber devrin özelliklerini taşıyan birkaç yapıttan örnekleri incelemekle yetinmek durumundayız. Devrimci ajitasyonun en ünlü yapıtları yani Shaw ve Ibsen'in oyunları, Virginia Woolf'un kitapları, okurun çok yakından bildiği şeylerdir. Pek fazla okunmayan, en azından bu konuyla ilgili olarak ele alınmayan birkaç yapıt üzerinde duracağız. Bunlar Hardy, Meredith ve Charlotte Bronte'nin üç romanıyla Oscar Wilde'ın bir şiiri olacak. Thomas Hardy'nin Jude the Obscure adlı romanı başkaldıran iki kişinin yargılanmalarını anlatır. Jude seçkin cümleye ayrılmış olan Oxford'da okumak istemekle sınıf sistemine savaş açmıştır. Sue Brighthead ise ataerkil kurumlara, özellikle evlilik ve kiliseye karşı savaşmaktadır. Her ikisi de yenik düşerler. Jude, Oxfordluların geleneksel kürek yarışlarının kendi sefilliği ile alay edermiş gibi yükselen sesleri arasında tek başına ölür. Sue, nefret ettiği biri olan Richard Phillips'ına, yani ilk kocasına dönerek fanatik fahişeliğe devam eder. Hardy'nin Jude'u duygu ve ruh, akıl ve bedenden meydana gelmiş tam bir canlı yaratıktır. Victorian devrin ünlü üçlemelerinden birinde Jude iki kadın arasında bocalar. Kadınların her ikisinde de eksiklikler vardır. Bir yanda Arabella, kendini tamamen şehvete vermiş bütün oluşumuyla bir dişi hayvandır. Ne fazlalığı ne eksikliği vardır dişi hayvandan. Hardy, Cupid'in aşk okuluna kaba bir benzetişle konuyu işlemiş ve Jude ile Arabella'nın ilk karşılaşmalarını, Arabella'nın yüzdüğü domuzun gömleğini Jude'un başına fırlatmasıyla bağlamıştır. Öte yanda ise Sue vardır. Sue ruhtan ibarettir. Bu iki kadını edebiyattaki zambakla gül benzetmesi biçiminde ele alabilirsek de Sue farklı bir zambaktır. Kafası çalışan bir zambak. Sue sadece yeni kadın olmakla kalmaz. Zaman zaman inandırıcı gelen, zaman zaman da Hardy'nin zorlaması olarak görünen savunmalarla onun soğuk, frijit kadın olduğu da ortaya çıkar. Hardy Arabella'dan tiksinir ancak onun kaba ve ürkütücü canlılığından hoşlanır. Sürekli olarak Sue'yu desteklerse de Sue konusunda da belli belirsiz bir huzursuzluğu vardır. Hardy ilk yazdığı ön söze 17 yıl sonra eklediği bir dipnotunda okurların Sue'yu ne gözle gördüklerini utanarak, biraz öfkelenerek anlatır. Jude the Obscure'un Almanya'daki tefrika halinde yayımlanmasından sonra deneyimli bir Alman gazetecisi yazara romanın kahramanı Sue Brighthead'in her yıl binlerce örneği görülen kadın tipinden ilk kez romana yansıtılan kişi olduğunu belirtti. Bu yeni kadın tipi feminist hareketin ön plana çıkardığı solgun, kendi halinde bekar kızlardı. Bu kızlar entelektüelleşmiş, özgürlüğe kavuşmuş bir sinir kitlesi halinde modern koşulların henüz çoğunlukla kentlerde yarattığı tiplerdi. Bunlar kendi cinslerinden olanların çoğunun evliliği bir meslek gibi aldıklarını fark etmeyen ve oldukları gibi sevilme hakkına sahip oldukları için övünen kızlardı. Eleştirmenin bu konudaki üzüntüsü böyle bir tipin bir erkek tarafından çizilmiş olması ve romanın sonunda kızın yenik düşmesine gönlü el vermeyecek bir kadın tarafından yazılmamış olmasıydı. Bütün alıntılar adı geçen romandandır. Yukarıdaki bölüm kesin bir şey belirtmeme konusunda eşsiz bir örnektir. Hardy bekar kızlara bağından kurtulmuş sinir demeti diye tanımladığı ve oldukları gibi sevilmek hakkına sahip oldukları için fahişelerden farklı olmayan, evliliği bir meslek olarak kabul etmeyen, Böyle demekle de kadınlar için biri evlilik, diğeri fahişelik olmak üzere iki meslekten başkasının olamayacağını ima ediyor. Kızlara dudak bükmekle beraber Alman eleştirmene de karşı çıkmamaktadır. Çünkü Sue Hardy'nin yanında olduğu kahramandır ve evliliğe karşı çıkmakla büyük cesaret göstermiştir. Eleştirmenin Hardy'yi romanın sonunda kahramanının yenik düşmesine göz yumduğu için iğnelemesine belirli bir acılık vardır. Hardy ateşli feministlerle aynı yere getirilemeyecek ölçüde ılımlı olduğu halde kitabın hemen hemen en mükemmel yanı Sue'nun boyun eğişini, teslim oluşunu duyarlı ve algılayan bir biçimde yansıtmasıdır. Bu çizilen portrenin eksiksiz olduğu demek değildir. Sue çocuklarının kendilerini öldürmeleriyle yıkılır. Çocukların ölümü Hardy'nin cinayeti, onların intiharıdır. Sue geleneklere baş kaldırırken bile kuşkulu, kararsızdır. Okuru kesinlikle inandırıcı bir tavrı yoktur. Jude da aynı şekilde tutarsızdır. Ancak onun çıkmazı daha basit bir sorun konusundadır. Jude Hardy'nin determinist refleks davranışları diye adlandırdığı tutumla babalara ve klasiklere duyduğu ruhsal özlem arasında bocalar. Onun davranış nedenleri açık seçik belirtilmiştir. Oysa Sue'nun itici nedenleri açıklanmamıştır. Hardy Avrupa'daki doğalcı yazarlar gibi işlediği kişilerin içgüdüsel davranışlarını belirlerken bilimsel kuralları izlediği kanısındadır. Ne var ki cinsel dürtülerin nasıl olup da sadece erkekte bir içgüdü olduğu, kadınların bir kısmında olup bir kısmında olmadığı anlaşılır gibi değildir. Sue'nun evliliğe karşı konuşmalarında bir ölçüde Hardy'nin kendi fikirlerinin yer aldığı mutlaktır. Ancak bunun hangi ölçüde olduğunu belirleme olanağı yoktur. Dipnot: romandaki tuhaf bilimselliklerden biri de kişilerdeki kalıtsal özelliklerdir. Sue ve Jude'un evliliklerinin başarısız olması ailelerinde mutsuz evlilik yapmış kişilerin varlığına bağlanmıştır. Hardy, Jude'a açıkça yandaş olduğu biçimde Sue'ya bağlamaz kendini. Sue'yu her zaman belirli bir uzaklıktan ya da belirsizlik içinde ele alır. Romandaki bilinçli kurgu Sue'dan çok Jude'un çevresinde örülmüş olduğu için Sue'nun Oxford'da ay ışığında yıkanan ve her zaman alay edip karşı çıktığı tutucu Anglikan Kilisesi'nin burnunun dibindeki heykelin önünde Swinburne'ün ateizmini nasıl bir düşünce gelişimi sonunda dile getirdiği belirsizdir. Okuru inandıran Sue'nun teslim oluşu değil, yenilgisidir. Jude'un istekleri soylu özlemlerdir ve okurun hemen ve tümüyle kendini özdeş kılabileceği türdendir. Onun yenilgisi trajik olmakla beraber hiçbir zaman küçültücü değildir. Çünkü Jude amacına ihanet etmemiş, kurulu düzene boyun eğmemiştir. Kurulu düzen onu alt etmiş ve öldürmüştür. Jude üçüncü ve son kez Arabella'nın pençesine düşer. Ancak bu dönüşü salt fiziksel zaaflardan dolayıdır ve Hardy okurun bu konu üzerinde fazla durmasını istemeyen bir tavırdadır. Sınıfı ve yoksulluğu Jude'u alt eder. Sue'nun durumu ise bambaşkadır. Sue kendi iç çelişkisi yüzünden kendi kendine yıkılır. Jude'un cinsellik konusundaki davranışı kendine hak olarak gördüğü ve çoğu kez meslek alanındaki özlemleriyle çakışan bir tavırdır. Oysa Sue ilk hayranı olan ve sonunda intihara dek işi vardıran Oxfordlu öğrenciden başlayarak cinselliği korkunç bir şey olarak almış, bir bela olarak kendi kötülüğü olarak yorumlamıştır. Sue'nun ve Arabella'nın belirgin özellikleri kendilerinden nefret etmeleri, kendilerinden tiksinmeleridir. Her ikisi de kadınlığı küçük görürler. Erkeklerin gönlünü çelen bir vajinal kapan niteliğinde olan her türlü utanmadan uzak bir yaratık durumunda bulunan Arabella, kendi cinsini olduğu gibi Philotson'a açıklayarak romanın iki üçgenini dörtgen durumuna getirir ve bir yandan da Sue'nun yeniden boyun eğmesi ve son çöküşü için gerekli mekanizmayı sağlar. İster suçlu ister suçsuz olsunlar, yüksekten atan fantezi düşkünü kadınlar için tek yol budur. O da zamanla yola gelecekti. Hepimiz aynı yoldan geçtik, töre budur, sonuç hep aynıdır. Onu bırakmamalıydım, onu zincire vurup tutmalıydım. Ataklığı nasılsa kısa sürede geçerdi. Biz kadınları yola getirmek için kısıtlamalardan ve vurdum duymaz bir efendiden başka bir şey işe yaramaz. Üstelik yasalar da senden yana. Musa Efendimiz buyurmuş, ne dediğini anımsamıyor musun? Kilisede okuduğumda düşünürdüm, etkilerdi beni. Sonra erkekler suçsuz olacaklar ama kadın günahını sürdürecek. Tanrı biz kadınları kahretsin, yine de hiçbir şey olmamışçasına gülmemiz ve katlanıp sürdürmemiz gerek. Hav hav, işte şimdi ağzının payını aldı. Çocukların ölümü üzerine suyu bir saz gibi kırılıverir ve zaman babanın nüfus denetimini ilahi adalet olarak yorumlar, cezalandırıldığına inanır. Kendi aklına olan zor ulaşılmış ve güçsüz inancı ile içinde yaşadığı ve kendisini bünyesine atan topluma yönelttiği eleştirici tavrı, inanmadığım gelenekler korkusu diye tanımladığı korku önünde çöker. Sue bu duygusunu zaman zaman felce uğruyormuşum gibi uyuşuyorum diyerek açıklar. Sue'yu yıkan cinsel suçluluk yani özgürlüğü, zevki, cinselliği, Jude'un aşkını ya da yasal olmayan çocuklarının sevgisini tatmış olmak suçluluğudur. Çocuklar kendilerini asmış olarak bulundukları zaman Jude Agamemnon'u Yunanca okuyarak kendini avutur. Oysa Sue'nun ruhu parçalanır ve ölür. Jude'un öylesine hayran oldu ve Hardy'nin romandaki en özgün kurgusu olan o akıl, bir yıldız gibi parlayan ve dünyayı ilk nedenin yanılgısı olarak yorumlayan o zeka bocalar ve Sue'nun bütün düşünce gücünü yazgının günahı cezalandırması fikrine saplar. Sue aşığına düzene uymalıyız, başka bir seçimimiz olamaz, Tanrı'ya karşı savaşmak boşuna diyecek düzeye düşer. Bu noktadan sonra da kilisedeki haçın dibinden ayrılmaz olur. Sue'nun bu teslimiyetinin kökeninde yatan ataerkilliğin öteden beri süre gelen mazoşizm sistemidir. Cinsellik kadın demektir ve kötüdür. Kendimi yeterince aşağılayamıyorum. Her yanıma iğneler batırmak ve akan kanla birlikte içimdeki kötülüğü de atmak isterdim. Hardy gibi kadınların suçlu olduğuna ve dünyadaki bütün kötülüklerin kadının benliğinde var olduğuna bir türlü inanamayan ve gerçek sorunun normal cinsel dürtülerin şeytani duygulara dönüştürüldüğü ve ilerlemek isteyenlere engel olduğu bu düzmece sistemde mi olduğunu kestiremeyen Jude, Sue'yu eski düşüncelerine dönmeye zorlar. Kadın düşünen bir birim midir yoksa bütünlenmeyi bekleyen bir parça mı? Jude yanılmıştır. Sue aslında fazlasıyla mantıklıdır. Dünyayı anlamış, kendini dünyasına vereceklerini ve kendisinden istediklerini kavramış ve sonunda kendinden nefret etmesine yol açacak olan günahı işlemiştir. Artık Sue'ya kendini mahvetmekten başka yapacak bir şey kalmaz. Sistemi değiştirme umudunu tümden yitirir ve yolundan dönerek Victorian devrin tipik köle kadını olur. Richard'ın yatak odasının kapısına gelmekle Hardy'nin romandaki hedefi olan geleneksel evliliğin günahı düşüncesini simgeler. Sue'nun sözleri giderek dinsel bir yöne dönüşür ve ağzından görüşlerimin yanlışlığı klişesi düşmez olur. Kendimizi her zaman ödev sunağının önünde kurban etmeliyiz. Oysa ben hep hoşuma gideni yapmaya çalıştım. Gördüğüm cezayı hak ettim. İçimdeki bütün kötülüğü, bütün korkunç yanlışlarımı ve olanca günahkar tavırlarımı çekip alan bir şey olsa keşke. Sue'nun kendisini Richard'a sunarak gerçekleştirdiği ruhsal kendini feda etme olayı sadece o devrin görüşlerine uymanın bir sonucu değil, aynı zamanda Jude'un Arabella'ya döndüğünü öğrendiği zaman duyduğu cinsel düş kırıklığının sonucudur. Sue, Jude'a hiçbir zaman tam anlamıyla sahip olmamıştır ve bunu bilir. Hardy, Sue Brighthead'in varlığında bu denli semavi bir kadın yaratmakla daha dünyevi olan Jude'un ona sadık kalmasını olanaksız kılmıştır. Sue'nun neyin kurbanı olduğunu kestirmek olanaksızdır. Çevre koşullarının yani özellikle kendi kendine varacağı sentezlerden çok daha güçlü olan koşullanmanın mı, ona akıl verirken öte yandan bedenle ilgili duygulardan yoksun bırakan kültürel yazınsal geleneğin mi, yani zambak ve gül benzetmesinin mi? Yoksa Hardy'nin karamsarlığının ve çocuklarının asılmasıyla bütün umutlarını yıkan trajik gelişimlerin mi kurbanı olduğunu kestirmek güçtür. Bu konuda Hardy de kararsızdır ve onun kararsızlığı yüzünden Sue sırasıyla bir anlaşılmaz kadın, sağlıksız bir yaratık, bir çılgın ve bir buzdağı o niteliklerinde görünür. Bu kitap çeşitli biçimlerde cinsel devrim edebiyatına katkıda bulunmuştur. Önce yerleşik kurumları amansızca eleştirerek, evlilik ve cinsel mülkiyeti yererek kolayca boşanma fikrini savunmuştur. Hardy'nin romanlarının çoğunda bu tema işlenir. Jude kahramanlarının boşanmayı başarabildikleri ilk romandır. Ne var ki evliliğin yozlaşmış olduğu bir düzende boşanmak da bir mutluluk getirmez. İkinci olarak Hardy'yi Sue'nun kişiliğinde cinsel politikaya başkaldıran bir akıllı kişi yarattığı ve böylesi bir başkaldırıyı alt eden güçlerin ne olduklarını açıkça kavrayabildiği için kutlamak gerekir. Son olarak da romanın en önemli ve çekici yanı bir devrim savaşının sadece o savaşı verenler için değil, onu dile getirmeye çalışan yazarlar için de nedenli güç olduğunu yansıtmasıdır. Jude the Obscure sınıf sistemine saldırdığı bölümlerde sağlam temelden hareket etmektedir. Ancak cinsel devrimi işlediği bölümlerde Hardy'nin kendini huzursuz ve kararsız olduğu için romanda belirli bir kopukluğa uğramaktadır. Hardy'nin Jude the Obscure'daki acı çaresizliğini ortadan en iyi kaldıran yapıt, George Meredith'in uygar ve karamsarlıktan uzak The Egoist, bencili olmuştur. Gelişimlerindeki bu ayrıma karşın her iki roman da ataerkil evliliği çevreleyen geleneklere saldırır. Meredith'in ele aldığı konu Jane Austen'in romanları ölçüsünde hafif ve akla yatkın bir konudur. Romanın Austen'inkiler kadar iyi olduğunu söylemek de fazlasıyla övgü olur. Bu romanda Austen'in romanlarındaki kız kiminle evlenecek sorusu çevresine gelişen bir davranışlar komedisi niteliğindedir. Ne var ki Meredith konuyu bir taşlama aracı olarak işlemesini bilmiştir. Hardy'nin Jude'da işlediği biçimde cinsel politika sorununu ikinci plana iten yoksulluğun getirdiği karmaşa bencilde görülmez. Çünkü Meredith işlediği konuyu özellikle yukarı tabaka içinde geçirtmiş, irdelediği sorunu toplumsal geleneklerin ve düzmece tavırların en uç noktada var olduğu bu çevre içinde ele almıştır. Meredith cinselliğin en çok bu ortamın getirdiği etiket, düzmece dil yapısı ve duygular tarafından saptırıldığını fark etmiştir. Bu ortamda cinselliğin bir takas konusu olması en gereksiz, en yersiz sorundur. Oysa ekonomik etkenler bu ortamda bile ortadan kalkmamaktadır. Meredith'in kadın kahramanı Clara Middleton'ın ne parası vardı ne de kendisine para kazanmak için bir olanak tanınır. Bu yüzden de güvenliğini sağlamak için satılmak durumundadır. Meredith toplumdaki kötülüklerden çoğunun bilinçsiz ve koşullandırılmış bir düzmeceliğe, siyasal çözüm düzeyinin bile temelinde yatacak ölçüde toplumsallaşmış bir hastalığa bağlı olduğu kanısındadır. Bir başka deyişle Meredith, cinsel politikanın nedenli birbirinden ayrılmaz nitelikte de olsa, sınıfsal politikayı aşacak ölçüde kültürümüze yer etmiş bir düşünce alışkanlığı olduğunu fark etmiştir. Meredith'in cinsel devrime belki de en büyük katkısı şövalyeliğin servet ve güç tarafından erkeğe bahşedilmiş bir kendini beğenme olduğunu ortaya koymasıdır. Roman tamamen Mill'in görüşlerine dayanarak erkeğe tanınmış olan üstünlüğün onların kişiliklerini de etkileyeceği fikrini temel alır. Kitabın gerçek konusu adını aldığı bencil kişiyi irdelemek olduğu için Sir Willoughby Patterne'in kişiliğinde erkekliğin boşluğunu, hiçliğini çözümleyen bir nitelik taşır. Örneğin aşık olan erkeği şöylesine tanımlar. Clara genç, sağlıklı, güzel bir kızdı. Bu nedenle onun karısı, çocukların anası, onun görünürdeki eşi olmaya layıktı. Birbirlerine gerçekten yaraşıyorlardı. Adam onunla yürürken, ona doğru eğilirken, kızın kendisine benzemezliğinde kendi kadın imajını buluyordu. Kız onu tamamlıyor, dünyaya karşı onun portresinde eksik olan yumuşak çizgileri getiriyordu. Kıza delicesine aşık olmuş, kızların hoşuna giden o koruyucu nezaketinin renklendirdiği erkeksi ölçüllük içinde gerektiği gibi kıza ilgi göstermişti. Kıza değer vermekle hiçbir zaman kendi değerini düşürmüş olmuyordu. Romanla ilgili bütün alıntılar ilk kez 1879'da basılmış olan The Egoist'tendir. Meredith işlediği konuyu iyi biliyordu. Buna bir bakıma kendi iç dünyasını ve hem cinslerinin benliklerini inceleyen ve kağıda aktaran bir kişinin durumu da denilebilir. Robert Louis Stevenson, Bencil'in bir baskısına yazdığı ön sözde bu konudaki görüşlerini şöyle açıklıyor. İşte erkeklerin yüzünü kızartacak bir kitap. Burada sırtından vurulan sizlersiniz. Gün ışığına çıkarılıp tek tek açıklanan yanlışlar, suçlar sizin yanlışlarınız, sizin suçlarınız. Bay Meredith'in genç dostlarından biri duyduğuma göre kendisine çıkışmış. Çok ayıp etmişsiniz doğrusu. Bu Willoughby benden başkası değil diye. Yazar hayır aziz dostum demiş, o hepimizdir. Ben de fıkradaki delikanlı gibi düşünüyorum. Willoughby erkeklik dayanışmasına yaraşmayan ama yine de yatsınamaz ölçüde ben olan bir kişi.